Ayrım 27 ve İhtilal Altan Öğmen sayfa 298. Meclisteki sıkışık düzen. Milli Korunma Kanunu görüşmelerinin tamamlandığı ve oylandığı gün ve saatte ben de meclisin basına ayrılan yerindeki gazeteciler arasındaydım. O kanunun hemen arkasından basınla ilgili tasarılar görüşülecekti, onu izleyecektim. O zamanki meclis binasının genel kurul salonuna ve basına ayrılan yerine daha önceki kitaplarda değinmiştim. Bu kitabı yazdığım sıralarda bir gün ikinci meclis binasının bugünkü durumunu görmeye gittim. Orası genel kurul salonu ve diğer önemli odalarıyla müze halinde muhafaza ediliyor. Burada bugünkü, yani 2011'deki durumunu gösteren fotoğraflarla birlikte o günden hatırladıklarımı aktarayım. O zamanki meclis binası şimdi ikinci meclis diye anılıyor. Binanın yapımı 1924'te tamamlanmıştı. Kullanıma açılması o vakte kadar birinci meclis binasının sınırlı imkanları içinde çalışan milletvekillerini rahatlatmıştı. Fakat yıllar geçtikçe o bina da ihtiyacı karşılayamaz hale gelmişti. Çünkü yürürlükteki kanuna göre illerin milletvekili sayıları nüfusa göre belirleniyordu. Nüfus da giderek artıyordu. Toplam milletvekili sayısı da nüfus artışına paralel olarak artıyordu. Ama milletvekillerine ayrılan sıralar aynıydı. 1950'li yıllarda artık kalabalık oturumlarda yer bulamayanlar çok oluyordu. Onlar için kürsünün hemen önüne sandalyeler yerleştiriliyordu. Zamanla sandalyelerin de birbirine çok yaklaştırılması gerekmişti. Sonuç olarak o kalabalık oturumları milletvekilleri hayli sıkışık bir düzen içinde izliyorlardı. Biz gazeteciler ise yukarıda balkonda loca diye anılan ama aslında en öndeki tek sıraya dizilmiş sandalyelerden ibaret olan yerimizde daha da sıkışık bir durumdaydık. Çünkü özellikle 1950'den sonraki yıllarda ülkedeki gazete sayısı da Ankara'daki gazeteci sayısı da kat kat artmıştı. 1920'lerin koşullarına göre düzenlenmiş basın bölümünün hepimize yetmesi mümkün değildi. Dinleyiciler için durum büsbütün yetersizdi. Onlar bizim balkonda, bizim sıranın arkasındaki birkaç sıralık yere adet yerini bulsun diye yerleştiriliyordu. Görüşmelerin demokrasi gereği herkese açık olduğunun göstergesi olarak, meclis idare amirlerine başvuran birçok talip arasından hangilerinin etkisi veya şansı kuvvetliyse onlara giriş kartı veriliyor, geri kalanlar bina dışında kalıyordu. Biz basın mensupları için şöyle bir kural konulmuştu. Meclise eskiden beri kayıtlı olan, daha sonra kullandığımız deyimle akredite olan gazetelerin her birinin balkondaki gazeteciler bölümünde sadece birer sandalyeleri vardı. Eğer meclis görüşmelerini birden fazla kişiyle izleyeceklerse meclise gelen muhabirler orada nöbetleşe oturacaklardı. Balkon dışında kaldıkları zamanı ya koridorda ya da koridorun bir köşesindeki sadece 3-4 oturacak yeri olan küçücük bir basın odasında geçireceklerdi. Balkondaki bölümde yerleri olmayan yeni gazetelerin muhabirleri ise balkona ancak devamlı yeri olan gazetelerin yerleri boş kalırsa girebilirler ve orada oturabilirlerdi. Görüşmeleri izleyen gazetecilerin haberlerini gazetelerine geçmeleri de bir meseleydi. Gazetenin merkezine telefonla haber yazdırma imkanı çok sınırlıydı. Basın odasında iki telefon vardı. Onlarla şehir içi telefon konuşmaları yapılırdı. Ama bunların çok kısa olması gerekirdi. Şehirler arası telefon ancak sıra gelirse acele ödemeli basın olarak yapılabilirdi. Onların daha da kısa olması gerekirdi. Bu yüzden haberini gazetesine geniş olarak ulaştırmak isteyen gazeteciler bunu gazete bürolarına veya evlerine gidip oradaki telefondan okurlardı. Meclisten ayrıldıkları sırada müzakereleri eğer yardımcıları varsa onlar izlerdi. Sonra duruma göre nöbet değişikliği yapılırdı. Basın bürosundaki telefonlar ancak flaş haberler için veya ana haberlere kısa eklemeler yapmak için kullanılırdı. Bunları yazarken bugünün cep telefonlu, laptoplu iletişim imkanlarına alışmış arkadaşlarımı düşünüyorum. Onların bu anlattıklarımı gözlerinin önüne getirmeleri bile herhalde kolay değildir. O günküyle bugünkü meclis muhabirliği arasındaki farkı göstermek için bugünkü meclisteki basın locasından fotoğraf da çektirdim. Bütün bu düzeni balkona bakan resmi elbiseli polisler kontrol ediyorlardı. Onlar da meclisin idare amirinin talimatı altındaydılar. 6 Haziran günündeki meclis ve ben. 6 Haziran 1956 günü mecliste genel kurul salonunun milletvekili sıraları gibi balkonun bizim basın bölümündeki sandalyeleri de tamamen doluydu. Meclise gelen gazetecilerden içeride yeri olmayıp koridorda veya basın odasında kalanlar da çoktu. Bunun nedeni biraz önce değindim. O gün görüşülecek iki basın kanunu tasarısıydı. Gerçi gündemin başında Milli Koruma Kanunu tasarısının son maddeleri ve son oylaması vardı. Ama o kanunla ilgili asıl görüşmeler daha önceki günlerde yapılmış ve gazetelerde geniş geniş yer almıştı. Son maddelerin görüşülmesi ve son oylama artık bir formalitenin yerine getirilmesi gibiydi. Günün asıl izlenecek görüşmeleri basınla ilgili kanunlar üzerineydi. Herkes o görüşmeleri merak ediyordu. Tabii başta biz basın mensupları olmak üzere. Benim o günkü özel durumumdan da kısaca bahsedeyim. Malum 2 günden beri evliydim. Aysel'le birlikte artık ana baba evlerimizden çıkmıştık. Kızılay'da Tuna Caddesi'nin köşesindeki bir apartmanın ilk katındaki evimizde oturuyorduk. Evimiz derken anlattım, yarısı büro yarısı lojman olan dairenin lojman olarak kullandığımız 2 odasında. Aysel Maliye Bakanlığı'ndaki işinden izinliydi. O zaman evlilik izni diye bir şey var mıydı bilmiyorum. Bu satırları yazarken ona da sordum, hatırlamadı. Eğer yoksa evlilik için yıllık izninden bir bölümünü almış olmalıydı. Benim ise o sırada ne evlilik izni ne yıllık izin hiçbirini almam mümkün değildi. 6 Haziran gününün meclis gündemindeki o konu basın için hayat memat meselesi sayılıyordu. Ankara'da siyasi olayları izleyen gazeteciler için o günkü meclis görüşmelerinden daha önemli hiçbir iş olamazdı. Yeni evlenmiş olmak dahil hiçbir neden o görevi ihmal etmek için mazeret sayılamazdı. Ayrıca varsayalım ki gazete yönetimi o evlilik durumunu göz önünde tutup insafa gelseydi ve deseydi ki "Altan, sen bırak meclisi de birkaç gün izin yap." Bunu benim kabul etmeme imkan yoktu. Sadece göreve bağlılığımdan değil, kişisel merakım açısından da. O gün kim ne konuşacak, İsmet Paşa ne diyecek, Adnan Menderes ona ne cevap verecek, Demokrat Parti'nin öteki milletvekilleri, müfritler, mutedilliler, yani sertlik yanlıları ile ılımlılar, öteki 2 muhalefet partisinin liderleri, sözcüleri, Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin lideri Osman Bölükbaşı, Hürriyet Partisi'nin lideri Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, sözcüleri Fethi Çelikbaş, Turan Güneş. Onlar ne yapacaklar, ne söyleyecekler? Ankara'da gazetecilik yapıp da bunları merak etmemek mümkün mü? Bunları bizzat izleme imkanına sahipken o imkanı kullanmamak akıl işi mi? Sanki başka gün yokmuş gibi. Gerçi işin şöyle bir yanı da var. Görüşmeler belli ki çok uzun sürecek. İktidar basınla ilgili 2 tasarının tamamının aralıksız görüşülmesini istiyor. Yani kanun görüşmelerinin Milli Korunma Kanunu'nda olduğu gibi günlere yayılmasına razı değil. Basın tasarılarının işini bir gün içinde bitirmek istiyor. Bu görüşmelerin gece yarısından sonraya sarkması demek. Bu da benim açımdan şu demek, büroya, dolayısıyla büronun bitişiğindeki ev bölümüne ancak gecenin geç bir vaktinde gidebilirim. O da ana haberi telefonla İstanbul'a geçmek için, sonra gene meclise dönerim. Kısa haber eklemelerini ve gerekirse flash haberleri meclisten geçerim. Eve görüşmeler bittikten sonra dönerim. Tabii bu durumda Aysel'i gece boyunca sadece büro, eve, İstanbul'a telefon açıp haber yazdırmak için geldiğim sıradaki 2-3 dakika için görebilirim. Durum dönemin Ankara gazetecilerince normal sayılsa da bunun evliliğinin henüz 2. gününde evde kocasını bekleyen genç bir kadın tarafından nasıl algılanacağı ayrı bir konuydu. Gerçi Aysel'le tanışıklığımız 3 yıldan beri sürüyordu. O benim işimin koşullarını biliyordu. O koşullara da büyük ölçüde alışmıştı. Ama bu basın kanunu gecesi gibi anormal bir gecede, yılın bir başka günü yokmuş gibi bizim evliliğimizin tam üstüne gelmişti. Bu kadarı galiba biraz fazlaydı. Haydi Aysel neyse, buna evet derken bu gibi halleri göze aldığı farz edilebilir. Ama annesi ve özellikle babası, damatlarının daha 2. günde eve sabaha karşı geldiğini öğrenince durumu nasıl değerlendireceklerdi? Şu tahmin edilebilirdi. Kayınpederim Tarık Bey durumu herhalde gazeteciliği meslekten saymamakta ne kadar haklı olduğunun kanıtı sayacaktı. Üstelik Aysel o gün biraz hastaydı, üşütmüştü, ateşi vardı. Benim o sabah evden çıkıp meclise gelmeden önce bütün bunlar aklımdan geçmişti. Durumu değerlendirmiştim. Suçluluğumu hafifletici bir tedbir bulmuştum. Kız kardeşim Gülden, o sırada lise öğrencisiydi. Ona durumu anlatmıştım. Geceyi bizim evde Aysel'in yanında geçirmesini rica etmiştim, kabul etmişti. Ben meclise giderken o bize gelmişti, evdeydi. Mecliste görüşmeler başlamadan önce telefon etmiştim. Evde asayiş yerindeydi. Gelin görünce sohbet ediyorlardı. Böylece basınla ilgili mevzuatta yeni ve köklü değişiklikler yapılmasıyla ilgili müzakereleri izlemeye, kişisel sorunumu büyük ölçüde çözmüş veya hafifletmiş olarak başladım. 5680 ve 6334. Üç hedefli tedbirler paketinin basınla ilgili bölümü iki tasarıdan oluşuyordu. Biri basınla ilgili temel kanun niteliğindeki 5680 sayılı basın kanununun 14. maddesini değiştiren tasarıydı. Öteki tasarı 2 yıl önceki 1954 seçiminden hemen sonra çıkarılan neşir yoluyla veya radyo ile işlenecek bazı cürümler hakkındaki 6334 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiriyordu. Bu sayılar ve tarihler şimdiki gazeteci meslektaşlarım için bir anlam taşımaz. Ama daha önce belirttim. Benim neslimdeki gazetecilerin çoğunun, özellikle de o kanunların gadrine uğrayanların hala ezberindedir. Ben de yazıyı fazla rakama boğmayacaksın diye özetlenebilecek olan eski gazetecilik kuralına aykırı davranmayı göze alarak o iki tasarıyı o rakamlarla birlikte anıyorum. 5680 sayılı basın kanunundaki değişiklikler ile 6304 sayılı neşir yoluyla işlenecek cürümler kanunundaki değişiklik diye. Önce o kanunların değişiklikten önceki halini hatırlayalım. Maddelerinin değiştirilmesi istenen o iki kanun daha önceki kitapları izleyen okurlarımızın yabancısı değil. İkisi de Demokrat Parti iktidarı zamanında ama 4 yıl arayla çıkarılmıştı. Aralarında beyazla siyah arasındaki kadar fark vardı. Birincisi 5680 temel basın kanunuydu. 1950 seçiminin hemen arkasından çıkarılmıştı. Adnan Menderes hükümetinin muhalefetteyken yaptığı vaatlere uygun olarak basın özgürlüğünü genişletmek amacıyla yaptığı hazırlığın sonucuydu. 1950 Haziran'ında kabul edilen o kanunla CHP iktidarı zamanındaki basın kanunu değiştirilmişti. Basına uygulanan yaptırımların bir kısmı, mesela mahkeme kararıyla gazete kapatma cezası kaldırılmıştı. Gazete sahipleri bazı sorumluluklardan, mesela bir suç iddiası karşısında yazı işleri müdürleriyle birlikte yargılanmaktan kurtulmuştu. Kanun bu ve benzeri özellikleriyle basını gerçekten biraz daha özgürleştiren bir kanundu. Bundan basın mensupları da demokratik ilkelere inananlar da memnun olmuştu. İkinci kanun 6334 ise neşir yoluyla veya radyo ile diye başlayan uzun adıyla birincisinden 4 yıl sonra 1954'ün Nisan'ında gene bir Adnan Menderes hükümeti tarafından meclise sunulmuş ve kabul edilmişti. Amacı birincinin tam tersiydi. 1950'den sonra gelen 4 yıldaki yayınlarını beğenmediği bir kısım basına haddini bildirmeyi amaçlıyordu. Haysiyetleri koruma iddiasıyla resmi sıfatı haiz olanların eleştirilmesini önleyecek suç tarifleri ve cezalar içeriyordu. Tam metnini öfkeli yıllarda vermiştim. Ayrıca devletin siyasi veya mali itibarını sarsacak veya ammenin yani kamunun telaş ve heyecanını mucip olacak gibi her yöne çekilebilecek ifadelerle haberciliğe de çok sıkı sınırlar koyuyordu. O kanuna aykırı davrananlara verilecek cezalar da çok ağırdı. Suç resmi kişilere karşı işlenirse, suçlu 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile birlikte 1000 liradan 10 bin liraya kadar para cezasına çarptırılabiliyordu. Ayrıca suçluya verilen para cezasının 5 misli para cezası da gazete sahibine veriliyordu. Yetmez, basına da daha ağır cezalar gerekli. 1954 seçiminden hemen önce çıkan ve 2 yıldır yürürlükte olan bu kanuna dayanılarak birçok gazeteci hakkında davalar açılmış, 80 yaşındaki Hüseyin Cahit Yalçın dahil birçok gazeteci yazar hapse girmişti. Eski Başbakan Yardımcısı ve Halkçı Gazetesi sahibi, benim de patronum olan Profesör Nihat Erim, Yalçın'ın yazıları yüzünden aldığı para cezaları karşısında gazetesini kapatıp siyasetten de uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Ama Demokrat Parti iktidarına 1954 ile 1956 sırasında aldığı bu sonuçlar da yetmemişti. Başta Başbakan Adnan Menderes, iktidar sözcüleri basın özgürlüğünün hala çok geniş olduğunu ileri sürmeye devam etmişlerdi. Şimdi de işte o iki tasarıdan biriyle hükümet 1950'deki temel basın kanunuyla kaldırdığı yaptırımları ve sınırlamaları yeniden getiriyordu. Ötekiyle de 1954'teki neşir yoluyla veya radyo ile kanunundaki cezaları daha ağırlaştırıyordu. Meclisin gündeminde o gün kanunlaşan Milli Korunma Kanunu'ndan sonraki sıralarda o iki tasarı vardı. Muhalefetsiz komisyon ve klasik suçlamalar. Tasarılar Adalet ve Anayasa Komisyonlarında görüşülmeleri gerekirken, buna benzer hallerdeki gibi acil oldukları gerekçesiyle kurulan bir muvakkat encümende, yani geçici komisyonda görüşülmüşlerdi. Meclis Genel Kurulu tarafından seçilen komisyona muhalefetten milletvekili alınmamıştı. Sadece iktidar milletvekillerinden oluşan komisyon kurma uygulaması 1950'lerin ortalarında giderek sıklaştırılmıştı. İleride tahkikat encümeni uygulamasında o komisyona mahkeme yetkililerinin de verilmesiyle en uç noktasına kadar götürülecekti. Sadece iktidar milletvekillerinden oluşan muhalefetsiz komisyon görüşmelerini 1,5 günde tamamlamış ve tasarıyı kabul etmişti. Meclise alınan ikinci bir acildir kararıyla görüşmeler başlıyordu. Biz de tamamen dolu olan balkondaki yerimizden durumu izliyorduk. Hükümet adına ilk sözü Adalet Bakanı, Ankara Hukuk Fakültesi'nin eski öğretim üyelerinden Profesör Hüseyin Avni Göktürk aldı. 1954'te çıkan 6334 sayılı kanunun görüşmelerinde de ilk sözü Adalet Bakanı almıştı. O zamanki bakan Osman Şevki Çiçekdağ'dı ama iki bakanın açıkladığı gerekçeler birbirinin aynıydı. Göktürk'ün üslubundaki kelimeler daha eski ve daha tumturaklıydı ama söylediklerinin içeriği arasında fazla bir fark yoktu. Göktürk de selefi gibi bazı gazete ve dergilerin demokratik imkanları kötüye kullandıklarını ileri sürüyordu. Nasıl kötüye kullandıklarını da tutanaklardaki sözleriyle şöyle ifade ediyordu. Not: aşağıdaki satırların hepsi bir tek cümlenin bölümleridir. Bunları meclis tutanaklarından aktarırken anlaşılması kolaylaşsın diye satır başlarını ayırdım. Bazı gazete ve dergilerin tecavüzkar ve tahripkar, yani saldırgan ve yıkıcı yayınlarda bulundukları. Küfriyat, yani küfürcülük, şetmiyat, yani sövüp sayma, tehzil, yani alaya alma ve tezyife, aşağılamaya saptıkları. Politik mücadele adı altında neşrettikleri yalan haberlerle devletin itibarını sarsmaya veya ahlak kaideleri ve karşılıklı saygı çerçevesi dahilinde kalması icap eden tenkit hudutlarını aşarak şahısların şeref, haysiyet ve hususi hallerini tezlil, yani kötü gösterme ve teşhire, yani ortaya dökmeye giriştikleri görülmektedir. Göktürk'ün basın suçlamaları bu üslup içinde devam edip gidiyor ve şu hükme bağlanıyordu: bütün bunların neticesinde yüksek milli menfaatlerimizin geniş ölçüde haleldar olduğuna, yani zarar gördüğüne şüphe yoktur. Basının milli menfaatlerimize verdiği zarar. Adalet Bakanı milli menfaatlerimizin basın yüzünden uğradığı zararın manzarasını da şöyle anlatıyordu. Not: aşağıdaki satırlar da aynı cümlenin bölümleri. Satır başlarına ayırma metodunu burada da uyguladım. Bugün memleketimizde esefle görülen manzara matbuat hürriyetinin, yani basın özgürlüğünün, mahdut da, yani sınırlı da olsa bazı neşir organları tarafından devletin beka ve selametini, yani kalıcılık ve selametini ve milletimizin manevi ahlaki salabetini, yani sağlamlığını ve amme hizmetlerinin selametle ifasını tehlikeye düşürecek, iç ve dış huzuru bozacak, asgari saygı kaidelerini ve içtimai kıymetleri çiğneyecek, devlet ve hükümet otoritesini sarsacak şekilde tereddiye, yani soysuzlaşmaya doğru götürüldüğü ve çok eski devirlerden kalma küfür ve hiciv edebiyatının ve sövüşme itiyadının alabildiğine geliştiği veya bu gayenin bilerek veya bilmeyerek takip edildiği kanaati hasıl olmaktadır. Yani kanısı ortaya çıkmaktadır. Evet, böyle. Not, cümleyi satır başlarına ayırdım ama metninde hiçbir değişiklik yapmadım. Bana başıyla sonu birbirini tutmuyor gibi geldi ama meclis tutanaklarındaki hali böyle. 27. ayrımın sonu, sayfa 308.